Ayrım 16. Sayfa 150. Bölüm 121. Pamuk Prenses. Mikael Bellman, akşam 8'e 2 kala dünyanın en gösterişsiz caddelerinden biri olan Karl Johans'ta yürüyordu. Norveç krallığının kalbinde, eksenin tam ortasındaydı. Sol tarafında üniversite ve ilim, sağ tarafında ulusal tiyatro ve kültür vardı. Arkasındaki tepede saray bahçelerinin içinde kraliyet sarayı yükseliyordu. Tam karşısında ise iktidar duruyordu. 300 adım sonra saat tam 8'de Stortinget'in ana kapısına çıkan taş basamakları tırmandı. Meclis binası da Oslo'nun çoğu yeri gibi ne fazla büyük ne de fazla etkileyiciydi ve güvenlik en alt seviyedeydi. Kapıya giden rampaların her iki yanında sadece Grorud granitinden oyulmuş iki aslan heykeli dikiliyordu. Bellman itmesine fırsat tanımadan sessizce açılan kapıdan içeri girdi. Danışmaya gidip etrafına baktı. Önünde beliren güvenlik görevlisi dostane ancak ciddi bir tavırla başını Gliardini marka röntgen cihazına işaret ederek yönlendirdi. 10 saniye sonunda Mikael Bellman'ın silahsız olduğu, kemeri dışında üzerinde metal bir cisim taşımadığı ortaya çıktı. Rasmus Olsen danışma masasına yaslanmış onu bekliyordu. Marit Olsen'in çelimsiz duleşi Bellman'la tokalaştı ve önden yürüyerek bir rehbermiş gibi kendiliğinden konuşmaya başladı. Stortinget'te 380 çalışan 169 milletvekili görev yapıyor. 1866 yılında yapılan bina Emil Victor Langlet tarafından tasarlandı. Kendisi İsveçliydi. Şu anda Trappenhallen adıyla bilinen salondayız. Toplum adı verilen Else Hagen imzalı taş mozaikler 1950'de yapıldı. Kral tablosunun ressamı ise Mikael'in televizyondan tanıdığı Van der Hallen'e geldiler. İki yabancı yüz yanlarından hızla geçti. Rasmus az önce bir heyet toplantısı olduğunu anlatırken Bellman onu dinlemedi bile. Bu koridorları nasıl oluyor da gücün koridorları olduğunu düşünüyordu. Hayal kırıklığı içindeydi. Tüm bu altın rengi ve bordolar güzeldi elbette. Fakat insanları kendine hükmedenlerin ayaklarına korkuyla kapandıracak o haşmet ve büyüklük neredeydi? Gösterişten yoksun bu kahrolası alçak gönüllülük, Kuzey Avrupa'ya özgü basit ve yakın zamana kadar acınası halde olan demokrasinin üzerinden atamadığı zayıflığın göstergesiydi. Yine de dönmüştü işte. Europol'ün çakalları arasında en zirveye tırmanmayı başaramamıştı belki ama burada küçük ve ikinci sınıf rakiplere karşı muhakkak başaracaktı bunu. Savaş boyunca tüm bu salon Alman komiser Terboven'in odası olarak kullanıldı. Günümüzde kimsenin bu kadar büyük bir odası bulunmuyor. Evliliğiniz nasıldı? Efendim? Marit de sizin. Kavga eder miydiniz? Hayır. Rasmus Olsen sarsılmış görünüyordu. Daha hızlı yürümeye başladı. Polisi arkasında bırakmak en azından duyma mesafesinden çıkacak kadar uzaklaşmak istiyor gibiydi. Grup sekreterliğinin odasına geçip oturduklarında nihayet endişeyle tuttuğu nefesini salıp biraz olsun rahatladı. Elbette iyi günlerimiz olduğu gibi kötü günlerimiz de oluyordu. Siz evli misiniz Bay Belman? Mikael Belman başını aşağı yukarı salladı. O zaman ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Karınız sadık bir eş miydi? Evet, buna eminim diyebilirim. Belman şişman olduğu için mi diye sormak istedi ama vazgeçti. İstediği şeyi almıştı. Tereddüt, gözünün ucunda ufak bir seyirme, göz bebeğinde fark edilmesi zor bir küçülme. Peki siz, Bay Olsen, siz de sadık mıydınız? Tepki aynıydı. Ek olarak saçları açılmış alnında bariz bir kızarma doğmuştu bu defa. Gayet kısa ve kararlı bir cevap verdi. Evet, ben de. Belman başını eğdi. Rasmus Olsen'de şüphelendiği falan yoktu. Öyleyse adama böyle sorular sorarak ne diye işkence ediyordu ki? Yanıt basit olduğu kadar can sıkıcıydı. Çünkü sorgulayacak başka kimse yoktu, izlenecek bir yolda. Sinirini zavallı adamdan çıkarıyordu, hepsi bu. Peki siz? Ben mi dedi Belman esnemesine engel olarak. Siz sadık mısınız? Eşim çok güzel bir kadındır. Diyerek sırıttı Belman. Dahası iki tane de çocuğumuz var. Oysa sizin çocuğunuz yok. Bu da sizi biraz, nasıl desem, eğlence için cesaretlendirmiş olabilir. Konuştuğum kaynaklardan birine göre bir süre önce eşinizle aranızda sorunlar varmış. Muhtemelen kapı komşumuz söylemiştir. Marit onunla sık sık laflardı. Birkaç ay önce Marit kıskançlık krizine girdi. Sendika konferansında bir kızı partiye üye yaptım. Marit'le de bu şekilde tanışmıştık. Bu yüzden biraz... Rasmus Olsen'in sesi dağıldı. Ve Bellman adamın gözlerinde biriken yaşları gördü. Önemli bir şey değildi. Yine de Marit kafasını toplayıp düşünmek için iki günlüğüne dağa çıktı. Sonrasında her şey düzeldi. Bellman'ın telefonu çaldı. Cebinden çıkardı, ekrandaki yazıyı okudu ve sert bir efendimle cevap verdi. Sesi dinlerken nabzının ve öfkesinin yükseldiğini hissetti. Halat mı? Diye tekrarladı. Liseren mi? Orası Yitreene bak mı oluyor? Sağ ol. Telefonu paltosunun cebine sokuşturdu. Benim gitmem gerek Bay Olsen. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bellman dışarı çıkarken bir zamanlar Alman Nazi subayı Terboven'in odasında kısa bir süreliğine durdu ve etrafına baktı. Gece birdi. Harry oturma odasında Faraway'ı dinliyordu. Geriye kalan her neyse daha bulunmadı diyordu Martha Wainwright. Bitkin hissediyordu. Önündeki sehpada cep telefonu, çakmak ve kahverengi topağın sarılı olduğu folyo duruyordu. Henüz dokunmamıştı. Artık uyuyup dinlenmeli, biraz mola vermeliydi. Elinde Raquel'in resmi duruyordu, mavi elbiseli olan. Gözlerini kapadı, Raquel'in kokusunu içine çekti. Sesini işitti. ''Şuraya bak'' dedi Raquel. Elini hafifçe sıktı. Etraflarındaki koyu renkli derin suyun yüzeyinde beyaz, sessiz ve ağırlıksız haliyle süzülüyordu. Derken rüzgar duvağını kaldırdı ve altındaki beyaz tüyler göründü. Uzun ince boynu bir soru işaretini şeklini aldı. Neresiydi burası? Raquel kıyıya çıktı. Sürtündükçe ilerleyen tekerlekleriyle siyah demirden bir iskelet dişimdi. Eve girip gözünden kayboldu ve birinci katta yeniden belirdi. Boynunda bir ilmek vardı. Yakasında beyaz çiçek olan siyah takım elbiseli bir adam duruyordu yanında. Önlerinde ise sırtı onlara dönük, beyaz pelerinli bir rahip dikiliyordu. Yavaş yavaş bir şeyler okuyordu. Rahip az sonra döndü. Suratıyla elleri beyazdı ve kardan yapılmıştı. Harry irkilerek uyandı. Karanlıkta gözlerini kırpıştırdı, kulağında bir ses vardı. Ama Martha Wainwright değildi. Sehpada parlayıp titreyen telefonu eline aldı. ''Evet'' dedi kalın bir sesle. ''Buldum.'' Doğrulup dik oturdu. ''Ne buldun?'' Bağlantıyı. Ayrıca 3 ceset yok. 4 tane var. Bölüm 22. Arama motoru. İlk önce bana verdiğin 3 ismi denedim dedi Catherine Bratt. Borgnist'ten Mir, Charlotte Lors ve Marit Olsen. Ama kayda değer bir şey bulamadım. Ben de son 12 ayda Norveç'te kaybolan tüm insanlara baktım. İşte o zaman işe yarar bir şey çıktı. Dur dedi Harry. Artık tamamen uyanmıştı. Kayıp insanları hangi cehennemden buldun? Oslo Polis Bölümü Kayıp Şahıslar Biriminin iç ağından. Sen ne sandın ki? Harry iç geçirirken Catherine devam etti. Diğer üçüyle bağlantılı olan bir isim daha vardı. Hazır mısın? Şey, Drammen'de yaşayan 23 yaşında Adele Vetlesen adında bir kayıp kadın. Kasım ayında sevgilisi tarafından kayıp olduğu ihbar edilmiş. NSB bilet sisteminde bir bağlantı keşfettim. Adele Vetlesen 7 Kasım'da internet üzerinden Drammen'de usta usette tren bileti almış. Tam da Borgnist'ten Mir'in Kongsberg'den aynı yere tren bileti aldığı gün. Usta Oset hiç de merkezi bir yer değil dedi Harry. Orası bir yer bile değil. Sadece dağ yığını. Bergenli ailelerin babadan kalma paralarla kendilerine dağ evleri yaptıkları, Turizm Derneği'nin Norveçliler Amundsen ve Nansen'in mirasını korusunlar diye sırtlarında 25 kilo taşıyıp ölüm korkusunun tadına vararak bir kulübeden diğerine kayakla gidebilsinler diye zirvelere kulübeler diktiği bir yer. Dipnot. Roald Amundsen ve Fritz Jov Nansen, Norveçli iki ünlü kâşif. Hayata heyecan katma meselesi bilirsin işte. Oraya daha önce gitmiş gibisin. Eski kocamın ailesinin o dağlarda bir evi vardı. O kadar zengin ve saygıdeğer insanlar ki evlerinde elektrik ve su yok. Sadece sonradan görmeler sauna ve jacuzzi yaptırırdı. Diğer bağlantılar neler? Marit Olsen adına alınmış bir tren bileti yok. Ama bir gün öncesinde aynı trenin yemekli vagonunda bankomata kayıtlı bir ödeme görünüyor. Saat 14.13'te. Demiryolu işletmesinin sefer çizelgesine göre tren o saatte Al ve Geylu'ya arasında olmalıymış. Yani Usta Olsen'e gelmeden biraz önce. İşte bu biraz zorlama dedi Harry. Tren Bergen'den de geçiyor. Belki de oraya gidiyordu. Catherine Bratt sence diyerek söze başlayacak oldu ama duraksadı. Biraz bekledi ve sakin bir tonla devam etti. Sence ben salak mıyım? Nüfus kayıt sistemine göre ikamet adresi Marit Olsen'le aynı olan Rasmus Olsen isimli biri adına Usta Olsen'li bir otelde tek geceliğine çift kişilik bir oda tutulmuş. Tahminime göre Marit Olsen'in, evet kocası. Niye fısıldayarak konuşuyorsun? Gece nöbetçisi yanımdan geçti de ondan. Oldu mu? Sonuç olarak iki cinayet kurbanı ve bir kayıp kişinin aynı gün Usta Olsen'de olduğunu biliyoruz artık. Ne düşünüyorsun? Pekala. Önemli bir bağlantı tabii ama yine de tamamen tesadüf olduğu ihtimalini göz ardı edemeyiz. Katılıyorum. O halde gerisini dinle. Charlotte Lawrence de Usta Olsen'de gitmiş mi diye araştırdım ama bir şey bulamadım. Ben de diğer üçü Usta Oset'teyken Charlotte Lawrence'un nerede olduğunu görmek için o tarihe odaklandım. Charlotte iki gün önce Hönefos'un dışındaki bir benzin istasyonunda dizel benzin için ödeme yapmış. Usta Oset'e bayağı uzak bir yer. Ama Oslo'dan çıkınca doğru bir istikamette. Kendi adına ya da varsa sevgisinin adına kayıtlı bir araba bulmaya çalıştım. Otopassleri varsa ve birkaç bilet gişesinden geçmişlerse nereden nereye gittikleri öğrenebilirdi. Sorun şu ki kadının arabası yok. Birlikte yaşadığı ya da evli olduğu bir eşi de yok. Erkek arkadaşı vardı. Olabilir ama arama motoru Geylo'daki Europark garajında bir araba buldu. Otopark ücreti İSKA Peller tarafından ödenmiş. Sadece 1-2 kilometre uzakta. İyi de bu şey İSKA Peller de kim? Kredi kartı bilgilerine göre Bristol, Sydney, Avustralya'da ikamet eden bir kadın. Mesele şu ki Charlotte Loss ile bağlantısı araması hayli yüksek sonuç çıkartıyor. İlişkisel arama mı? Nasıl işlediğini şöyle izah edeyim. Son birkaç sene içerisinde aynı restoranda aynı kartla ödeme yapan, yani başka bir deyişle beraber yemek yiyip hesabı bölüşen insanların isimlerini buluyor. Ya da aynı spor salonunda aynı tarihlerde üyelik kaydı yaptıran veya birçok kez yan yana uçak bileti alanları. Anladın mı? Anladım diye tekrarladı Harry. Katrin'in Bergen şivesini taklit ederek. Eminim arabanın markasını ve hangi yakıt türünü kullandığını da kontrol. Evet evet ettim. Dizel kullanıyor diye yanıtladı Katrin dedektifin sorusunu aceleyle keserek. Gerisini de duymak istiyor musun? Elbette. Turizm Derneği'nin kulübeleri self servis ve önceden yatak ayırtılamıyor. Oraya gittiğinde tüm yataklar doluysa yerdeki bir döşeye kıvrılman ya da kendi matını serip uyku tulumunda uyuman gerekiyor. Geceliği sadece 170 kron. Parayı ya kulübedeki kutuya atıyorsun ya da hesabından çekilmesi için bir zarfın içinde ödeme formu bırakıyorsun. Yani hangi kulübede kimin ne zaman kaldığı görülemiyor, öyle mi? Nakit ödendiyse öyle. Ama ödeme formu bırakıldıysa sonrasında müşteriyle Turizm Derneği arasında bir hesap işletimi yapılıyor. Orada hangi kulübenin kullanıldığı ve ödemenin hangi tarihlerdeki konaklama için yapıldığı yazıyor. Hatırladığım kadarıyla banka işlemlerinde arama yapmak tam bir işkenceydi. Arama motoruna zeki bir insan beyni tarafından doğru kriterler girilirse değil. O beyin de şu anda benimle konuşuyor, öyle mi? Öyle de diyebiliriz. İskapeller'in hesabından Kasım'ın 20'sinde Turizm Derneği'nin 4 kulübesi için 2 yataklık ücret kesilmiş. Her kulübenin arasında 1 günlük mesafe var. 4 günlük bir kayak seyahati. Evet, sonuncusunda yani Havas kulübesinde 7 Kasım'da kalmışlar. Orası Usta Osset'ten yarım günlük yürüme mesafesinde. İlginç. Asıl ilginç olan Havas kulübesinde 7 Kasım'da tek gecelik konaklama için 2 hesaptan daha ücret kesilmiş olması. Bil bakalım kim? Hem Maritorsan ya da Borgnistan Mayr olması zor. Çünkü kurbanlardan ikisi kısa bir zaman önce aynı gece aynı yerde kalmış olsa Kripos herhalde bunu fark ederdi. O yüzden kayıp kız olmalı. Adı ne demiştin? Adelvet desen. Doğru bildin. İki kişilik ödeme yapmış ama yanındakinin kim olduğunu öğrenmek imkansız. Ödeme formu dolduran diğer kişi kim? Önemli biri değil. Stavanger'den biri. Harry yine de bir kağıt kalem bulup Sydney'deki iskapelerle birlikte o kişinin adını ve adresini de not etti. Belli ki arama motorlarının hakkını vermişsin. Evet dedi Katrin. Eski bir bombardıman uçağını uçurmaya benziyor. Paslılar ve yavaş kalkıyorlar. Ama bir kez kalktılar mı vay canına. Ne diyorsun bu sonuçlara? Harry düşündü. Özetlemek gerekirse dedi, bir kayıp kadının ve muhtemelen vakayla ilgisi hiçbir ilgisi bulunmayan başka bir kadının aynı anda aynı yerde bulunduğunu ortaya çıkarmışsın. Tek başına dikkat çekici bir bilgi değil. Ama büyük olasılıkla kurbanlardan biri yani Charlotte Lawson onundaymış. Diğer iki kurbanın Borgnistan Mir ve Marit Olsen'in de Usta Olsen'in çok yakınına geldiğini bulmuşsun. Yani tebrik ederim. Anlaşmanın üzerine düşen kısmını yapmışsın. Madem öyle ben de nefesini boşa harcama ve pis pis sırıtmayı bırak. Öyle bir şey kastetmedim. Hem ben akıl hastasıyım. Hala fark edemedin mi? Katrin telefonu suratına kapattı. Ayrım sonu sayfa 159.